Ayrım 36, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 460. 115. Kısım. Kazan Opel'den inip sorga bakalım arkadaşların akıllarını başlarını alacaklar mı dedi. Tabii, eğer ortalığı kana bulamak istiyorlarsa başka. Parmağını adamlarına uzattı. İkiniz benimle gelsin. Adamlardan ikisi kazanın yanına geçerken öteki tabancasının namlusunu sorgdan ayırmadan sürücü koltuğuna yerleşti. Askerlerin trene 70 metre kala mevzilendiğini gören sorgun yüreği daraldı. Kazan gururla uzandı ve yanağını acıtacak kadar makas aldı. ''Görüyor musun? Arkadaşlarının en ufak bir umudu kalmadı. Eğer o Romanov cadısıyla kaçabileceklerini düşünüyorlarsa fena halde yanılıyorlar.'' ''Sakın umutlanma, o da akşam olmadan ölecek.'' Sürücüye döndü. ''Terbiyesizlik ederse vurursun ama öldürmemeye çalış. O zevki kendime saklamak niyetindeyim.'' Platformun üzerinden 70 metre kadar yürüyüp, harekete hazır beklerken tabancasını elinden bırakmayan, güçlü ve kaslı birlik komutanının yanına vardı. ''Demek kazan sensin. Umarım zamanımı boşa harcamıyorum.'' Kazanın arkasında duran öteki adamı işaret etti. ''Tehlikeli düşman ajanlarını yakaladığını söylüyor.'' ''Bizzat Lenin tarafından aranan ajanlar.'' ''Trendeler mi?'' Kazan başıyla onayladıktan sonra adamlarına yanlarına gelmelerini işaret etti. ''Teslim olmalarını sağlamayı deneyeceğim ama eğer bir şeye kalkışırlarsa hepsini biçip öldürürsünüz.'' ''Hepsi kaç kişi?'' diye sordu komutan. Kazan cebinden beyaz bir mendil çıkardı. ''Bir avuç ama dikkatli olun, hepsi de tilki gibi kurnaz. Benden izin almadan kimse gardan ayrılmayacak.'' Sözünü tamamladıktan sonra arkasında adamları beyaz mendilini havada tutarak trene doğru yürümeye koyuldu. Boyle kazanın arkasında adamları elinde beyaz mendiliyle trene doğru gelişini izledi. Trene ulaşınca durdular, kazan vagonun kapısını vurdu. Boyle asık yüzle, ''Bakalım diyeceğine varmış.'' dedi. Yuri elinde tabancayla vagon kapısını açtı. ''Bunun nezaket ziyareti olduğunu sanmam.'' Kazan çarpık bir tebessümle ''Korkarım değil.'' dedi. ''Platformdaki askerlerin ateşe başlamalarını istemiyorsanız beni içeri almanızı ve söyleyeceklerimi dinlemenizi öneririm.'' Boyle başıyla evet işareti yapınca Yuri ''İçeri gel.'' dedi ama ellerini görebileceğim gibi tut. Kazan ve adamları vagona tırmandı. ''Ben müfettiş Kazan.'' ''Kim olduğunu biliyoruz.'' dedi Yuri. ''Ne istediğini söyle.'' Kazanın bakışları Lydia ve yaşlı rahibenin ötesinde, başında doktorla hala baygın yatan Anastasia'nın üzerinde durdu. ''Ne istediğimin açık olduğunu sanıyordum. Başlangıç için onu.'' ''Pazarlık etmeye mi çalışıyorsun Kazan?'' ''Pazarlık falan yok. Garın etrafı çevrildi. Hatlara barikat kuruldu. Kaçmayı bir deneyin. İtler gibi geberirsiniz. Tek çareniz teslim olmak.'' Yuri sakince ''Hepsi bu mu?'' diye sordu. Kazan zorla gülümsemeyi becerdi. ''Eğer bu işin sona ermesine yarayacaksa size tek bir iyilik yapabilirim. Şu Romanov cadısı hariç kadınlara birer kurşun sıkarım. Hepsi bu kadar. Tabii eğer birer son dileğiniz yoksa.'' Yuri söylenenleri çevirince Boyle soğuk bir ifadeyle ''Sanırım hepimiz için Paris'e birinci sınıf birer bilet söz konusu olmayacak.'' dedi. ''Yakov, bundan sonrasıyla ben ilgileniyorum Kazan.'' dedi. Kazan ona aşağılar gibi iğrenerek baktı. ''Sen mi? Sen artık görevli falan değilsin. Burnunu bu işe sokma Leonid Yakov.''
''Kimin emriyle?''
''Benim. Sen hainsin. Aranan bir casusu serbest bıraktın. Daha da kötüsü Romanovları kurtarması için düşmana yardım ettin.''
''Aptallaşma. Saçmalamaya başlıyorsun Kazan.''
''Öyle mi? Söylediklerimi dinleyince Lenin'in ne düşündüğünü göreceğiz.''
Köşede Anastasia yeniden acıyla inledi. Kanını ve terini silen doktor yaralarını dikmek için iğneyle ipliğe uzandı.
''Bütün bunlar çok soyluca ama boşuna.'' dedi Kazan. Cebinden saatini çıkardı. ''Düşünmeniz için size 30 saniye veriyorum. Sonra her şey biter.''
Sorg Opel'de oturmuş kazanın elinde beyaz mendille vagona tırmanmasını izliyordu. İçindeki nefret öylesine güçlüydü ki neredeyse duygularının etkisine kapılacaktı. Başını eğdi, bağlı ellerine baktı. İpleri gevşetmeye çalıştı ama boşunaydı. Kalemi sağ cebindeydi ama oturur durumda elini bağlayan ip bu kadar sıkıyken cebine ulaşamayacaktı. Anastasia daha ölmemişse yakında ölecekti. Askerler kesinlikle öldürecekti kızı. Başarısızlığını kabullenmişti. Her şey felaketle sonuçlanıyordu. Ama ikisi de ölecekse onun yanında ölmeyi yeğlerdi. İstediği bir şey daha vardı, Kazan'ı öldürmek.
Trene bir binebilsem. Vücudunun ağırlığını sağa vererek kalemine uzanmaya çalıştı.
Ön koltuktaki sürücü hala vagona bakmakla meşguldü. Sork cebinde kalemin çıkıntısını hissetti. Ne var ki parmaklarını kaleme ulaşacak kadar açamıyordu. Vücudunu biraz daha büktü. Yaralı böğründe korkunç bir sızı duyunca inledi. Sürücü başını hızla çevirdi, tabancasını kaldırdı.
''Sen ne yapmaya çalışıyorsun orada?''
Sork homurdanarak ''Yaram kanıyor'' dedi.
Adam sırıttı, ''Çok fena.''
Vagona bakabilmek için yeniden döndü. Sorg böğründeki acı soluğunu kesecek gibi olana kadar vücudunu büktü. Bayılacağını hissetti. Parmakları kaleme dolandı. Kalemi cebinden çıkarmaya çalıştı. Kalem elinden kayıp yere düştü. Sürücü koltuğundaki adam yine başını çevirdi.
Neydi o ses?
Yaram, kanaması arttı.
Bir bakayım.
Sorg sanki ağrıdanmış gibi inleyerek öne doğru eğildi. Aranarak yerdeki kalemi buldu. Parmaklarıyla kavradı, baş parmağı ve işaret parmağını kullanarak kapağını açmayı başardı. Sürücü arka koltuğa bakabilmek için iyice döndü.
''Bir bakayım'' dedi. ''Sen ne yapmaya?''
Sorg'un elleri havalandı ve bıçağı adamın soluk burusuna sapladı. Fışkıran kan adamın çığlığını gırtlağında boğdu. Öne doğru yığıldı, hafifçe inleyip hareketsiz kalıverdi. Sork terden sırılsıklam ipleri bıçağıyla kesip ellerini kurtarmayı başardı. Elleri kan içindeydi. Parmaklarını ölünün elbiselerine silip temizledi, sonra da tabancasına uzandı. Arkasına dönünce askerlerden çoğunun trene baktıklarını ama birkaçının onu izlediğini gördü. Gözlerini ona dikmiş bakan bir subay fark etti. Adamın olan biteni göremeyecek kadar uzakta olmasını umuyordu. Subaya bakıp başını salladı. Subay da başıyla selam verdi. Birden askerlerin onun tutuklu olduğunu bilmediklerini, Kazan'ın adamlarından biri sanmış olabileceklerini düşündü. Talihini denemek zorundaydı. Tabancayı cebine kaydırdı. Zihninde sadece iki düşünce vardı. Anastasia'yı bul, Kazan'ı öldür. Öfkesi köpürüyordu ama ölümü çoktan kabullenmiş olduğu için üzerinde tuhaf bir sükunet vardı. Opel'den inip trene doğru yürümeye koyuldu. Öndeki vagonun üç vagon arkasındaki bir kapıyı açıp içeri girdi.
''Süre doldu. Evet, kararınız ne?'' diye sordu Kazan.
Boyle Yuri'ye baktı. Davranışları, yüzlerindeki mutlak yenilmişlik ifadesi her şeyi açıkça söylüyordu.
''Yuri, neden bilmem ama sözünü tutacağına güvenmiyorum.'' dedi.
Kazan tabancasını çekti.
''Başka seçeneğiniz yok. Akıllı olun.'' ''Bütün silahlarınızı masanın üzerine bırakıp vagonun ucuna gidin.''
Boyle koltuğunu masanın üzerine bıraktı, Yuri de nagantını.
''Kazan kadınlar'' da dedi.
Lydia Mauser'ini çıkardı ve diğerlerinin yanına bıraktı. Kazan tabancasıyla Yakov'u işaret ederek
''Vagonun dibine git ve ötekilerin yanında dur'' dedi.
''Kazan, bu yüzden öleceksin.''
''Ölecek tek kişi varsa o da sensin.''
Yakov nefretine direnemeyerek atıldı. Kazan geriledi. Silahını kaldırdı ve kabzasını Yakov'un başına indirince adam sendeleyerek duvara çarptı. Kazan dişlerini gıcırdatarak
''Oraya git ve ötekilerin yanına geç'' dedi. ''Kurşuna dizilirken yüzünü görmek, zevkini tatmak istiyorum.''
Yakov güçlükle doğruldu. Kazan adamlarına dönüp
''Üzerlerini arayın'' dedi. ''Başka silahları olmasın.''
Adamlardan biri pencerenin kenarında durmuş olanı tutuklunun Opel'den inip sakince yürüyerek trene doğru yürümesini izliyordu. Meraktan başını pencereden çıkardı ve tutuklunun üç vagon geriden trene bindiğini gördü. Gördüklerine inanmakta zorlanarak Kazan'a seslendi.
''Müfettiş yoldaş.''
''Evet, ne var?''
''Tutuklu şu anda trene bindi.''
116. Kısım. Sork vagon koridorunda ilerledi. Bir elinde tabancayı tutuyor, öteki avucunda bıçağını sıkıyordu. Tüm hassasiyetiyle kulak kabarttı ama hiçbir şey duymadı. Bir ses bile.
Birden kuşkulandı. ''Anastasia nerede?''
Issız koridorun sonuna geldi. Kapının ötesinde öteki vagona girmek için geçeceği kısa bir platform vardı. Kapıyı açıp geçti ve bir sonraki kapının tokmağını usulca çevirdi. Kapı hafifçe gıcırdayarak açıldı. Vagona girerken kapıyı arkadan usulca kapattı, sonra yeniden koridorda ilerlemeye koyuldu. Önünden geçtiği tuvaletin kapısını açıp bakmamak büyük hataydı. Çünkü geçer geçmez hafif bir tıkırtı duydu, ensesine dayanan namlunun çelik soğuğunu hissetti. Bir erkek sesi, "Yere bırak, yoksa mıhlarım," dedi. Ön tarafında kazanın bir başka adamı, gri şapkalı olanı kompartımandan çıkıp sırıttı.
"İşte yeniden buluştuk. Ceza için can atan kimmiş bakalım?"
Çömeldi sorgun tabancasını alıp cebine yerleştirdi.
"Üzerinde başka silah var mı, bir bak."
Adam tek eliyle üzerini yoklarken Sorg omzunun üzerinden ileriye baktı.
"Önüne bak," dedi adam.
Sorg önce en yakın hedefi seçti. Bıçağı tutan eli kalktı, inanılmaz bir güçle omzunun üzerinden geriye savruldu. Adamı sol gözünün altından şişlemişti. Önündeki adam tepki göstermeye başlıyordu bile. Tabancasını kaldırırken Sorg kolunu bir kez daha salladı, yüreğine ulaşmak için bu kez de ileri atıldı. Kurbanı gürültülü bir soluk boşalttı, darbenin şiddetinden birkaç adım gerileyip yere yığıldı. Sorg yeniden ilk adama döndü. Adam hala bağırıyor, bir eli kanlı gözünün üzerinde, diğer eliyle görmeden tabancayı sallıyordu. Sorg bıçağı göğsüne saplayarak işini bitirdi, adam yüzüstü yığılıp kaldı. Sorg çömeldi, tabancayı ve ölünün gri şapkasını aldı. Şapkayı başına geçirdikten sonra öndeki vagona doğru yürümeyi sürdürdü. Çığlığı herkes duydu ve kazanın yüzünde bir korku ifadesi beliriverdi.
''Kimse sesini çıkarmasın, kıpırdamayın.''
Bir arkadaki vagona açılan kapıya yaklaşırken tutsaklarını tabancasının menzilinde tutmaya çalışıyordu. Camdan bir göz attı ama kimseyi göremedi. Çığlık birden kesilmişti, kaygılı görünüyordu. Kuru dudaklarını asabice yaladı.
''Sizi uyarıyorum, aranızdan biri trenden inmeye kalkarsa platformdaki askerler herkesi öldürmek için emir aldı. Buradan ayrılmayın.''
Kapıyı dikkatle açıp aradaki platforma çıktı. Daha 5 metre bile gitmemişti ki tereddüte düştü. Önünde ıssız bir koridor uzanıyordu. Vagonun içine uğursuz bir sessizlik hakimdi. Korkuya kapıldı. Çıktığı vagon kapısının yanına dönerek seslendi.
''Fyodorov! Sakoviç!''
Adamlarından bir cevap gelmedi. Tabancası ateşe hazır, yüzünden terler damlayarak bir daha seslendi.
''Fyodorov! Sakoviç!''
Köşeden başı önüne eğik biri göründü. Kazan irkildi. Tam ateş edecekken Fyodorov'un gri şapkasını tanıdı.
''Nerede kaldınız? Sakoviç nerede?''
Bir an rahatlamıştı ama bu kadarı bile fazla olmuştu. Çünkü şapkanın altından bakan Fyodorov'un yüzü değildi. Bir horoz tıkırtısı duyuldu ve Sorg'un elindeki tabancanın namlusu kazanın alnının tam ortasına bakmaya koyuldu. Sorg'un gözlerindeki nefret canlı gibiydi.
''Tabancanı at!''
Kazanın silahı tangırdayarak yere düştü. Tabancanın namlusu hala kazanın alnına çevrilmişken Sorg,
''Ötekiler nerede?'' diye sordu.
Kazanın üst dudağında ter damlaları belirdi.
''Arkamdaki vagonda. Sakın yanılıp beni vurmaya kalkma. Platformdaki askerler buraya doluşur sonra. O zaman da sen ve arkadaşların için işler daha beter olur.''
''Daha beter öyle mi? Bundan daha beterini düşünemiyorum Kazan. Ya sen?'' ''Ama kaygılanma, seni vurmayacağım.''
Kazan rahatladı, güçlükle yutkundu.
''Çok akıllıca. Şimdi teslim olursan sana çok çabuk bir ölüm sözü veririm.''
''Anastasya nerede?''
''Arkamdaki vagonda.''
''Yaşıyor mu?''
Kazanın yüzünde vahşi bir ifade belirdi.
''Evet ama daha ne kadar yaşayacağını kim bilebilir?''
Sorg yüreğinin hızlandığını hissetti. ''Söylesene Kazan, çok insan öldürdün mü?'' Adamın kaşları çatıldı.
''Şimdi bütün bunların ne ilgisi var?''
''Uzun zamandan beri gizli polistesin. Onun için çok adam öldürdüğüne kuşku yok. Jakob Sorg adlı birini hatırlıyor musun?''
''Hayır.''
''Hatırlayacağını düşünmemiştim zaten. Ama adını hatırlamanı istiyorum.''
''Neden?''
''Çünkü babamdı. Ve bu da duyacağın son isim.'' Sorg'un kalemi tutan eli kalktı. Bıçağı kazanın boynuna saplayarak kemiğe rast geldi. Kazan yüzünde mutlak bir şaşkınlık ifadesiyle geriledi, sonra yaralı bir ayı gibi döndü, uzattığı ellerle havaya tutunmaya çalıştı ve vagon kapısına çarparak geldiği yere doğru sendeledi. Sorgun içini bir bedensel rahatlama duygusu doldurdu. Kazanın peşinden vagona girdi, gürültüyle yere yığılmasını seyretti. Ölürken gözleri yuvalarından fırlamıştı. Vagondakiler önce yerdeki kazana sonra da sorga baka kaldı. Anastasya uzak köşedeydi. Gözleri kapalı, üzerinde bir battaniye ama hala soluk alıyor gibiydi. Yanında onunla meşgul olan siyah çantalı bir adam, Sorgun yüreği sevinçle hızlandı ama sevinci kısa ömürlü olacaktı. Boyle yaklaştı ve çizmesinin ucuyla Kazan'ın cesedini çevirirken üzüntülü bir sesle ''Bu akşam yaptığın ikinci yanlışlık'' dedi. ''Öldürmek zorunda mıydın?''
''Anlayamazsın. Kişisel bir şeydi.'' ''Yuri Rusça, ya adamları'' dedi. ''Onlara ne oldu?''
Sork çelik kalemi gösterdi.
''Öldüler. Birkaç vagon geride.''
Boyle anladı, kaşlarını kaldırdı. ''İzlenmesi gerekenler sakin görünenlerdir'' derler.
Sork Anastasya'nın yanında diz çöktü. Elini avuçlarının arasına aldı. ''Ne halde?''
''Hala nefes alıyor ama iddiaya girerim fazla sürmez'' dedi Boyle.
''Kızıl Ordu'nun yarısı çevremizi kuşatmışken, tren hiçbir yere gitmezken hiç sürmez.''
Yuri Yakov'a bakıp sesinde bir umutsuzluk,
şimdi ne yapıyoruz?'' diye sordu.
''En azından kadınları hayatta bırakıp Kazan'ın sözünün tutulmasını sağlayacak mısın?''
Dışarıdan çizme sesleri yükseldi. Yuri pencereden dışarı baktı. Önlerinde eli tabancalı bir subay, onlarca asker trene doğru ilerliyordu.
Yakov masanın başına gitti. Boyle'ın otomatik koltuğunu alarak ''Korkarım hiçbir söz veremeyeceğim'' dedi.
117. Kısım. Vagonun kapısında bir yumruk sesi duydular. Yakov Lydia'ya ''Kızın yüzüne battaniyeyi ört'' dedi.
''Neden?''
''Dediğimi yap.''
Genç kadın battaniyeyi Anastasya'nın yüzüne çekti. Yakov elini rahibe Agnes'a uzattı.
''Mücevherleri verin bana.''
Yaşlı kadın keseyi uzattı. Kapıya bir daha sertçe vurulunca Yakov açtı. Kışla komutanı ve adamlarını içeriye aldı. Diğerleri dikkatle vagona girdiler. Subay önce Kazan'ın cesedine, sonra da Markov ve Zoba'nınkilere baktı. Tabancasını tutan eli kasıldı.
''Burada neler oldu?'' diye sordu.
Yakov mektubunu uzattı. ''Komiser Leonid Yakov'' dedi. ''Yoldaş Lenin'i temsilen özel bir görevle buradayım.''
Kışla komutanı mektuba baktı, resmi mührünü ve imzayı inceledi. Sonra bakışlarını vagondakilerin üzerinde gezdirdi. En sonra da demir karyolada yatan, yüzü örtülü olanda durdu.
Yakov'a dönüp kararsız bir sesle, ''Burada neler olduğunu anlatmanızda bir sakınca var mı komiser yoldaş?'' dedi.
Yakov başıyla yerdekileri işaret etti. ''Müfettiş Kazan'la öteki cesetleri trenden indirin. Öteki vagonlarda da iki ceset daha bulacaksınız.''
''İki ceset daha? Hiçbir şey anlamıyorum.''
''Anlaman gerekmiyor. Tek yapman gereken emirlerime uymak. Ama merak ediyorsan söyleyeyim. Kazan hem hain hem de canidi. O ve adamları suçlarının karşılığını aldılar.''
''Ne suçu?''
Yakov keseyi açtı. Etrafa bir avuç dolusu parıltılı mücevher saçtı.
''Romanovların mücevherlerini asıl sahiplerinden, Rus halkından çalmaya kalktılar.'' ''Şimdi eğer Kazan'la suç ortağı durumuna düşmek istemiyorsan hemen dediğimi yapmanı öneririm.''
''Tabii komiser yoldaş.''
''Hemen yeni bir lokomotif getirilmesini istiyorum. En ufak bir gecikmede sorumlu kimse kurşuna dizdiririm.''
Kışla komutanının yüzü solarken Yakov sertçe
''Ne bekliyorsun?'' diye sordu. ''Tren harekete hazır olur olmaz bana haber ver.''
''Emredersiniz komiser yoldaş.''
Adamlarına dönüp emirler yağdırdı. Cesetleri alıp gittiklerinde Yakov mücevherleri doldurduğu keseyi rahibeye uzattı. Diğerleri gördüklerine inanamadan ona bakıyordu.
''Boyle bir tokat atıp beni rüyadan uyandırmayacak mı?'' dedi.
Yakov Anastasya'nın başındaki doktorun yanına gidip ''Ne haber?'' diye sordu. ''Bir gelişme var mı?''
''Durum oldukça istikrarlı görünüyor ama böyle kalıp kalmayacağı apayrı bir konu. Ben de bir açıklama isterdim doğrusu.''
Yakov elini adamın omzuna bıraktı. ''Senin yerinde olsam trende kalır ve sınıra varması için dua ederdim. İşin parlak yanını görmeye çalış. Belki de bu lanet ülkeden ayrılabileceksin.''
''Sork, seni anlayamıyorum Yakov.'' dedi.
''Anlamanı kimse istemiyor ki. Sadece Rusya'dan çıkmaya bakın. Umarım bir stratejiniz vardır.''
''Boyle'un var. Tren yolları konusunda gerçek bir uzman.''
Yuri yanlarına geldi. ''Kötümser olmaktan nefret ederim Leonid. Ama komendant ayılır ayılmaz bir cesedin eksik olduğunu anlayacaktır.''
''Komendant konusunu bana bırak. Önce neler bilip neler bilmediğini anlayayım. Sonra o kısmını hallederim. Gerekirse tünelde ceset sıkıntısı yok zaten.''
Göğüs cebinden sigara tabakasını çıkardı ve kibrit kutusunu gösterdi. Yakıtın yanında bir kıvılcım bütün ipuçlarının işini görür.
Bütün bunlar Kazan'ın ölümünü açıklayamaz.
Kazan nefret edilen biriydi. Onu hırsızlık yaparken yakaladım. Bedelini ödedi, nokta.
Benim açıklamam bu. Bu açıklamadan da vazgeçmeyeceğim.
Rahibe Agnes'a döndü. Bana kalırsa hemen buradan gidin. Şu anda hiçbirimiz kızın yaşayıp yaşamayacağını bilemeyiz. Ama en azından benim doktor elinden geleni yapacaktır.
Rahibe Agnes istavroz çıkardı. Sonra Yakov'un elini tutup arkasını öptü.
Teşekkür ederim oğlum. Yaptıkların için teşekkür ederim.
Bir tavsiye. Sizin yerinizde olsam rahibelerimi kent dışına çıkarırdım. İçimden bir ses bütün bunlar yaşanıp bittikten sonra pek bir gücümün kalmayacağını söylüyor. Şimdi gidin artık, gecikmeyin.
Rahibe Agnes Anastasia'nın elini sıvazladı, Lydia'yı kucakladı ve diğerleriyle vedalaştı. Yaşlı kadın vagondan inince Yakov perdeleri çekti.
Sizin yerinizde olsam perdeleri açmazdım. En azından gardan çıkana kadar.
Yuri bu ani değişikliğin nedeni ne Leonid diye sordu.
Haklıydın. Yeterince ceset, yeterince cinayet var. Burada bitirelim artık.
Bizimle gelsen?
Şu anda mümkün değil. Raporumu sunmak için Kremlin'de bekleniyorum. Üstelik Katerina'yı nasıl terk ederim?
Boyle onu Moskova'dan çıkarabileceğini anlatırken yalan söylemiyordu.
Teklifini kabul etmek niyetindeyim. Açıklamaların zamanı gelecek. Önce benim için bir şey yapar mısın?
Ne istersen.
Gidip Nina'nın durumuna bak ama acele et. Bu sis ancak daha yoğunlaşır. Henüz zaman varken hepinizin buradan gitmiş olmasını istiyorum.
Tabakasını açtı, uzattığı sigarayı Boyle aldı. Yakov ikisinin de sigarasını yaktıktan sonra Lydia'ya,
''Arkadaşın pek Rusça bilmiyor, onun için çevirmen gerekecek. Kızımın Moskova'dan çıkarılmasını istiyorum.''
''Ya sen?''
''Şimdilik bunun bir önemi yok. Ama artık Troçki'ye ve Lenin'e güvenmiyorum. Eğer becerebilirsem Nina'nın annesiyle babasının serbest bırakılmasını sağlayacağım. Boyle dediğini yapabilecek mi? Hepsini çıkarabilir mi?''
Lydia çevirdi ve Boyle cevap verince de yapılabilir diyor dedi.
En erken ne zaman?
Birkaç hafta içinde söz veriyor.
Yakov düşündü. Sözden daha fazlasına ihtiyacım var. Bu gece olanlardan sonra daha ne kadar zaman yaşarım bilemiyorum. Bu nedenle yardımım karşılığında bir şartım var. İçinizden biri benimle Moskova'ya gelecek ve onu çıkarana kadar Katerina'yı emniyetli bir yerde tutacak. İkisinin de güvenli bir yerde kalmalarını sağlarım. Daha azı kızın hayatını tehlikeye atabilir.
Ya sen?
Hala hayattaysam hep beraber gideriz.
Cebinden bir defter çıkarıp bir adres karaladı. Burası adamlarınızın temasa geçecekleri yer.
Lydia Boyle'a söylenenleri anlatınca arkalarında bir ses duydular. Yuri dönmüş kapının kasasına dayanarak konuşulanları dinliyordu.
Yakov duydun mu dedi.
Yuri eşikten ayrılıp vagona girdi.
Yeterince, ben kalırım Leonid.
Yakov başını salladı.
Hayır, Nina oğlunun babasının yanında olmasını ister. Ona iyi davran, yüreği yaralı. Yoksa çıldırmasından korkarım. Kaldı ki sen aranan birisin, kalman tehlikeli olabilir.
Sorga bakıp, tıbbi bakıma ihtiyacı var dedi.
Boyle'da buradan çıkış biletiniz.
Lydia'ya döndü.
Korkarım geriye sen kalıyorsun.
Genç kadın kalıyorum dedi.
Boyle biri bana bir açıklamada bulunmayacak mı diye sordu.
Lydia konuşulanları anlattı. Yuri itiraz etmeye kalkınca da kararımı verdim Yuri dedi. Fazla sürmez. En çok birkaç hafta.
Bakıştılar. Gözlerinde kedere yakın bir ifade vardı.
Bir lokomotif düdüğü duyuldu. Vagon biraz sarsıldı. Ardından da birbirine çarpan tamponların madeni sesi duyuldu. Kapı çalındı ve kışla komutanının başı göründü.
''Eski lokomotifin yerine yenisini taktık. Siz hazırsanız tren her an hareket edebilir komiser yoldaş.''
Bir selam çakıp çekildi.
''Boyle Lydia haklı Yuri'' dedi. ''Fazla uzun sürmeyecek. Şimdi acele ettirmek istemem ama gitmemiz gerek.''
Yakov bir tül gibi inerek kalınlaşan sise baktı. Uzakta bir yerde katedral çanları saat 3'ü çaldı. Döndü elini Yuri'nin omzuna bıraktı. Geriye söylenecek bir şey kalmadı. ''Çok geç olmadan gidin. Talihimiz yaver giderse yine karşılaşırız.''
Platformda sis yoğunlaşıyor. Her şey gri bir bulanıklığa boğuyordu. Yuri, Lydia ve Yakov, Boyle'ın lokomotifte göstergeleri incelemesini, sonra da basamaklardan inmesini izlediler.
''Basın çok iyi. Sizler vedalaştınız mı?''
Yuri başını üzgünce salladı.
''Bu koşullarda ne kadar vedalaşabilirsek işte.''
Boyle Yakov'a elini uzattı. Bir dahaki buluşmamıza, biraz şansla Londra'da açacağımız şişeye. Yuri çevirince Yakov da Boyle'a, bu dediğini vaat olarak kabul ediyorum dedi. Boyle Lydia'nın elini tutup öptü, göz kırptı. Sana gelince küçük hanım, başını dik tutma, o İrlandalı sinirini gemle ve başını derde sokmamaya çalış. Yakov'un söylediklerini yaparsan her şeyin yolunda gideceğinden eminim.
Hoşça kal Boyle, umarım başarırsınız.
Boyle sıkıntıyla gülümsedi. Hayatın en ilgi çekici yanlarından birisi de korkunç bir şey yaşadığımız her seferinde sonraki her şeyin ikramiye gibi gelmesi. Bir daha buluşuncaya kadar.
Yuri'ye döndü. Siz daha da yoğunlaşmadan gidiyoruz.
Yeniden lokomotife tırmandı. Tren hareket etmeye başladığında Yuri'ye bakıp fazla gecikme dedi. Zaman hiç kimseyi beklemez Yuri. Vagonlar ilerlemeye başladı. Yuri gümüş bir madalyon çıkarıp Lydia'nın avucuna sıkıştırdı. Bunu sana Moskova'da vermeyi düşünüyordum. Sonra her şey karışınca bir daha hiç doğru zamanını yakalayamadım. Kızın parmaklarını madalyonun üzerine kapadı, yanağını öptü. Küçük bir hatıra. Ona iyi bak Leonid. Yakov başını salladı, el sıkıştılar. Tren hızlandı, Yuri atladı. Vagon platformunda dikilerek hızlanan trenden geriye baktı. Lydia uzaklaşan trenin arkasından bakarken bir elini yanağına götürdü. Orada tutup indirdi, sonra da Yakov'a baktı.
Neden? Neden gitmelerine izin verdin?
Adam bir sigara yaktı. Hayat hep yüzeyde farklı, altındaysa bambaşka bir şey. Sence de öyle değil mi? Belki de bazen sınamadığımız bazı duyguların ne kadar derin olduğunu bilemiyoruz. Eğer yanılmıyorsam seninle Yuri arasında bir şeyler hissettim sanki. Genç kadın cevap vermedi, avucunu açarak gümüş madalyona baktı. Ön yüzünde altınla kazınmış çift başlı imparatorluk kartalları vardı. Arka yüzünü çevirdi, kapaktaki yazıyı okumaya çalıştı. ''Yakov, senin için bir anlamı var mı?'' dedi. Lydia başını salladı, gözlerini kaldırdı.
''Evet var'' dedi kısık sesle. ''Ya Nina ile sen?''
Soruya hazırlıksız yakalanmıştı.
''Bu kadar şaşkın bakma, kadınlar böyle şeyleri hisseder.''
Yakov sigarasından bir nefes daha çekti. Sanırım bir sürü sevgi çeşidi var. Tutkulusu var, görev olanı var ama çoğu zaman ikisinin aynı paranın iki yüzü olduğunu fark etmeyiz. Yakasını kaldırdı. Bir başka sevgi daha var. Sadece birini serbest bırakarak gösterdiğimiz bir sevgi.
Lydia sabahın serinliğinde ürperdi. Senin yaptığın da bu muydu?
Kim bilir, zaten kim neyi biliyor ki? Kalbimizin bize söylediklerinin dışında. Ceketini çıkardı, soğuktan korumak için Lydia'nın omuzlarına koydu. İzin ver. Trenin uzaklaşan gümbürtüsünü duydular. Ardından da sislerin içinde kaybolmak üzereyken iç burkucu kederli düdüğünü işittiler. İkisi yan yana hiçliğin soğuk ve gri tülüne baktılar. Sonunda Yakov kolunu uzattı, Lydia uzattığı koluna girdi, platformun üzerinde yürümeye başladılar.
36. ayrımın sonu. Sayfa 475.